Ayrım 4.
Küçük Kaynarca Antlaşması Kırım'ın bağımsızlığını tanımış, Rusya'ya Karadeniz kıyısında Dinyeper ve Bug nehirleri arasında emin bir köprü başı sağlamış, Rus gemilerine Karadeniz'de seyir hakkı vermiş ve Rusya İmparatoriçesine müphem şekilde Osmanlı topraklarındaki Rum Ortodoks Kilisesini koruma hakkını sağlamıştı. Bu haklar hem Rus yönetimi hem de padişahın Rum Ortodoks tebaası tarafından etkin bir biçimde istismar edilmişti. Bunun sonucunda sonraki 10 yıllarda Balkanların her tarafına ve Yunan adalarına Rus konsolosları tayin edilmiş, konsoloslar da berat sistemi altında Rus yurttaşlığını yerel Hristiyanlara cömertçe sunmuşlardı. Karadeniz'in Rus gemilerine açılmasının ardından Karadeniz ticaretini ele geçirenler, Rus bayrağı taşıyan Rum deniz sevkiyatçılar olmuştu. 1774 barışı, gerek daha fazlasını elde etme beklentisinde olan Ruslar ve gerek imparatorluğun tarihinde ilk kez bir Müslüman toprağının yitirilmesini kabullenmekte, padişahın saltanatının güvenirliliğine ve meşruiyetine çok zarar verici bir şeydi bu. Zorluk çeken Osmanlılar açısından tatmin edici olmamıştı. Önce Ruslarla Osmanlıların arasında Kırım'da bir vekalet savaşı olmuş, ardından Ruslar Kırım'ı 1779'da resmen ilhak etmişlerdi. Padişah yönetimi bunu 1784'te istemeye istemeye kabullenmiş ama 3 yıl sonra Rusya'ya savaş ilan etmişti. Avusturya'nın Rusya'yı önce desteklediği, sonra da terk ettiği 1787-1792 savaşı yine Rusya'nın büyük bir zaferiyle ve Rusya'nın Karadeniz'in kuzey kıyısındaki nüfuzunun onaylanması ve hatta nüfuzunun batıda Dinyester Nehri'ne ve doğuda Gürcistan'a kadar uzanmasıyla sonuçlanmıştı. 2. Gelenek ve bidat arasında Sultan 3. Selim ve Nizam-ı Cedid 1789-1807. Fransız deviminin patlak verişiyle 1830'ların sonu arasındaki dönem, buraya kadar değinilen bütün alanlarda toprak, nüfus, ideoloji, yönetim, ekonomi ve uluslararası ilişkiler hızlı bir değişime sahne olmuştu. Ve bu değişimin çoğu cephesinin imparatorluk ile Avrupa arasında değişen ilişkilerle şu veya bu şekilde bir ilgisi vardı. Bu değişikliklere nezaret eden ilk hükümdar 1789'da tahta çıkan Sultan 3. Selim olmuştu. Tahta çıkışından önce bile sarayın dışındaki dünyaya ve Avrupa'ya ilgi göstermekteydi. Şehzade iken örnek aldığı şahsiyet olan Fransa Kralı 14. Louis ile yazışmış olduğu ve çevresine Avrupa'da olan bitene ilgisini paylaşan dost ve hizmetkarlarını topladığı bilinmektedir. Bu kişilerin birçoğunu tahta çıktığında etkin mevkilere yerleştirdi. Saltanatının ilk 3 yılında Selim Rusya'ya karşı yapılan savaşın yönetimi üzerine yoğunlaşmak zorunda kalmıştı. 1792'de Osmanlıların askeri durumunun kötüye gitmesiyle Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu İngiltere ile Prusya'nın arabuluculuklarını kabul etmiş ve bu da esasen Küçük Kaynarca Barışı'nın bir teyidi olan ve ilave olarak da Rusya'ya Karadeniz kıyılarında biraz toprak kazancı sağlayan Yaş Barışı'nı getirmişti. Barışın tamamlanmasının hemen ardından padişah Nizam-ı Cedid denilen reform, ıslahat programını başlattı. Bu program esas olarak merkezi devlet örgütünün gücünü hem dış düşmana, bilhassa felaket getiren iki savaştan sonra Osmanlı gücüne karşı en büyük tehdit olarak ortaya çıkan Rusya'ya, hem de iç düşmana, yarı bağımsız ayağına karşı artırmayı hedefliyordu. Bunlar, Selim'in 18. yüzyıldaki seleflerinin başına dert olmuş sorunlardı. Ve onun bu sorunları çözme girişimleri de esas itibariyle geleneksel tarzdaydı. Selim suistimal ve rüşvetle mücadele ederek ve geleneksel sistemi ve böylece adaleti yeniden tesis ederek devlet aygıtını, özellikle de orduyu ve vergi tahsilatı işini güçlendirmeye girişti. Bütün topluluk ve bireyler yine kendi hudutları içinde kalmaya zorlanacaktı. Selim'in bilhassa gayrimüslim reaya için geleneksel giyimi ve bina kısıtlamalarını güçlendiren Hatt-ı Hümayunları onun siyasetinin bu yönünü açıkça göstermektedir. Selim'i 17. yüzyıl ortasında merkezi otoriteyi yeniden kurmuş olan köprülü vezirlerinin zamanından beri uygulana gelen geleneksel reform teşebbüsleri ile 19. yüzyıl tanzimat reformları arasında geçiş döneminin bir şahsiyeti olarak ilginç kılan şey, onun amaçlarına ulaşmak için Avrupalı uygulamaların ve danışmanların kabulünün hazırlanması konusunda yaptıklarının kapsamı ile saltanatının Avrupa ile Osmanlı yönetici seçkinler sınıfı arasında iletişim kanallarını açma şeklidir. Nizam-ı Cedid Reformları. Askeri alandaki program, mevcut orduyu yani yeniçerileri, sipahi feodal atlı askerlerini ve topçular, top arabacıları gibi ihtisas birliklerini daha yeterli kılma girişimleriyle başlamıştı. Bu program, rüşvet fırsatını bertaraf etmek için tam anlamıyla askeri olan işleri subayların idari görevlerinden ayırmış ve geçen 10 yıl içindeki savaşlarda görevlerini ihmal etmiş olan askerlerin büyük çoğunluk çıkartılması yoluyla rütbelilerde azaltma yapmış ve bu arada geri kalan askere de katı disiplini zorlamış ve düzenli para ödemeyi garanti etmişti. Sistemin içinden gelen engellemenin bu türden bir yeniden örgütlenmeyi neredeyse tamamen etkisiz hale getirdiği kısa zamanda anlaşıldı. O zaman padişah ve adamları daha kökten bir çözüme, yani var olan yapının dışında yeni bir ordu meydana getirmeye karar verdiler. Yeni ordu için çalışmalara 1794'te başlandı ve bu yeni ordu Selim'in saltanatının sonunda 1807'de o zamanın gözlemcilerine göre nispeten iyi donatımlı ve iyi talim görmüş hemen hemen 30 bin askerden oluşuyordu. Ayrıca deniz kuvvetleri de yeniden örgütlenmişti. Bu program kuşkusuz hem yeni bir talim ve eğitim sistemi hem de çok para gerektiriyordu. Padişah talim ve eğitim alanındaki gereksinimini yabancı subayları danışman ve eğitimci olarak davet etmek suretiyle karşılamaya çalıştı. Bu subayların çoğu Fransızdı ve buna ilginçtir, Fransa'nın hem krallık hem cumhuriyet hem de Napolyon İmparatorluğu yönetimlerinin kanalıyla temin edilmişlerdi. Modern bir sağlık örgütü ve tıp okulu kurulmuş, mevcut olan deniz mühendisliği okulu modernleştirilmiş ve 1795'te bir de kara mühendislik okulu açılmıştı. Islahatlara para bulma konusunda ise 3. Selim yönetimi beceriksizdi. İlk gelene ilk verilir kuralınca işleyen karmaşa içindeki maliye düzeni yerine hükümet düzenli bir bütçe oluşturmaya çalışmamıştı ve son derece yetersiz olan geleneksel vergi sisteminin ıslahına ya da var olan sistemin etkin şekilde yürütülmesine yönelik zayıf girişimlerde başarısız kalmıştı. Hükümet devlet gelirini artırmak için geleneksel araçları yani müsadereyi ve sikkenin ayarını düşürme usulünü kullanmış, böylece uzun vadede sadece sorunları artırmıştı. Selim'in devlet dairelerinde bir rüşvet kaynağı olan müzminleşmiş istihdam fazlalığını azaltma ve 1797'de devletin önemli işlerine ilişkin çalışmaları bir önemli işler dairesinde mühimme odası toplama gibi merkez kalemiyenin yönetim etkinliğini artırıcı girişimleri bir dereceye kadar askeri bir güvenirliliği temin etme girişimiydi. Ancak maaşlar düzenli ödenmeksizin ve mevki ve görevleri belirleyen açık kurallar olmaksızın istihdam fazlasını, adam kayırmacılığı ve rüşveti yok etmenin mümkün olmadığı meydana çıkmıştı. Ve bu sebepten Osmanlı İmparatorluğu hemen hemen sonuna kadar bu sorunları çekmeye devam edecekti. yeni iletişim kanalları. Selim'in somut tedbirlerinden belki de çok daha önemli olan şey, onun batılı düşüncelerin Osmanlı İmparatorluğu'na akışı için yaratmış olduğu artan olanaklardı. İletişim kanallarından birini Selim'in kurmuş ya da ıslah etmiş olduğu çeşitli ordu birliklerine tayin edilmiş Avrupalı ve bilhassa Fransız eğiticiler oluşturuyordu. Öğrenciler Fransızcayı öğrenmiş ve büyük bir istekle her çeşit yeni moda düşünceyi yabancı eğiticileriyle tartışmaya başlamışlardı. Üstelik bu yabancılara Osmanlı toplumu içerisinde seleflerinden çok daha fazla serbestlik tanınmıştı. Bunlar sadece yerel Hristiyan cemaatlerinin önderleriyle değil, Osmanlı yönetici seçkinler sınıfının mensuplarıyla da yakın ilişki kurmuşlardı. İkinci en önemli iletişim kanalı da Avrupa'daki Osmanlı elçilikleriydi. 18. yüzyılda daha önceleri Avrupa başkentlerine özel amaçlarla gönderilmiş tek tük Osmanlı elçileri olmuştu. Ama yine de asıl diplomatik etkinlikler imparatorluğun parlak döneminde olduğu gibi Rum tercümanlar yoluyla yürütülmekteydi. Selim ilk kez olarak 1793'te Londra ve 1796'da Paris, Viyana ve Berlin'de daimi Osmanlı elçilikleri kurmuştu. İmparatorluğun sonraki ıslahatçılarından birçoğu bu Osmanlı elçiliklerinde katip olarak hizmet görürken ilk Avrupa deneyimlerini edinmişlerdi. Denildiğine göre bu ilk elçiler yetersiz kişilerdi. Mesleklerinde hiç deneyimleri yoktu ve Avrupa diplomasi oyununu sıfırdan öğrenmek zorunda kalmışlardı. Ama bu ilk modern Osmanlı diplomatları Avrupa karşısında ne kadar beceriksiz kalmış olurlarsa olsunlar, onlar ve daha kesin olarak onların bir kuşak sonraki halefleri Osmanlı toplumunda Avrupalı yaşamın elçileri olarak etkili oldular. Sultan 3. Selim'in düşüşü. Selim'in siyaseti ona birçok düşman kazandırmıştı. Selim yeni bir ordu yaratma çabası yüzünden ordu kurumunu kendisine karşı soğutmuş ve ulemanın çoğunluğu saraydaki ve seçkinler sınıfının genç üyeleri üzerindeki Fransız etkisinden hiç hoşlanmamıştı. Sultan onun ıslahat girişimlerinden bir yarar görmemiş ama kahve, tütün ve diğer şeylerin vergileri yoluyla yeni ordu ve bahriyenin parasını karşılama yüküne katlanma durumunda bırakılmış olan halkın geniş kesimi tarafından da sevilmiyordu. Merkezi gücü güçlendirmedeki gayretlerine rağmen gerçekte Selim'in saltanatı taşrada büyük ayağının güç ve özelliğindeki bir artışla karşılaşmıştı. Bunun nedeni sultanın ayağına sadece vergi gelirleri ve başkentin iaşesi açısından bağımlı olmakla kalmayıp bir de Napolyon'dan kaynaklanan savaşlarda büyük ayağının ordunun çoğu askerini temin etmiş olmasındandı. İlk Nizam-ı Cedid ordusu bile bazı büyük ayağının gönderdiği birliklerle kurulmuştu. Ayağının padişaha ve padişahın siyasetine olan tutumu çelişkiliydi. Bir yandan taşra merkezlerinde iktidar için esas rakipleri olan ulema ve yeniçerilerin konumunu zayıflatmaya dönük padişah girişimlerini destekliyor, bir yandan da merkezi hükümetin daha fazla etkin denetimini kesinlikle istemiyorlardı. Bu durum 1805'te padişah Edirne'de yeni bir Nizam-ı Cedid kolordusu kurulacağına dair bir ferman çıkartınca açığa çıkmıştı. Askerler 1806'da Edirne'ye ulaştığında Avrupa eyaletlerindeki ayan bu birlikler geri çekilmezse başkente ilerleyecekleri tehdidinde bulundu. Padişah boyun eğmek zorunda kaldı. Böylece ayanın konumunu daha da fazla güçlendirmiş oldu. Selim gibi Avrupa'dan örnek almaya özendiği modelleri sınırlı şekilde kavrayan, yeterli mali kaynakları bulunmayan ve güçlü geleneksel kurumların kazanılmış haklarıyla karşı karşıya olan bir padişah, köklü reformları başarabilir miydi, başaramaz mıydı bu şüphelidir. Ancak Selim bu iş için gereken acımasızlık ve kurmazlıktan yoksundu. Mayıs 1807'de İstanbul'daki Yeniçeri Ocağı'ndaki yedek askeri birlikler ayaklandıklarında büyük bir olasılıkla muhafazakar saray çevrelerinin tezgahlamış olduğu bir isyandı bu. Ve Nizam-ı Cedid birliklerinin lağvedilmesi ve önemli islahatların azledilmesini talep ettiklerinde sultan yeni askerlerini kullanmayı denemeksizin boyun eğmişti. Ama yine de konumunu koruyamamıştı. Aynı gün Şeyhülislam'ın ilan ettiği bir fetva ile tahttan indirilmişti. Fetva onun reformlarının şeriatle bağdaşmadığını bildiriyordu. Uluslararası ilişkiler, Fransız devrimi ve Napolyon savaşları. Padişaha reform çabalarında iç muhalefetten başka kendi saltanatının Fransız devrimi ile Napolyon savaşlarının yol açtığı uluslararası karışıklık ile aynı zamana rastlamış olması da kesinlikle engel oluşturmuştu. Habsburg hanedanının baş düşmanı Fransa ile olan dostça ilişkiler, Osmanlı dış siyasetinin 200 yıldan fazla bir zamandır köşe taşı olmuştu. Daha önce de belirtildiği gibi Selim'in kendisi Fransa kralı ile temas halinde olmuştu. Ama Fransa ile olan ilişkiler Fransız devriminden ve hatta Kral 16. Louis'nin idamından sonra da devam etmiş ve Napolyon Bonaparte 1798'de Mısır'a ansızın çıkana kadar sürmüştü. Napolyon'un seferi yoğun bir edebiyatın konusu olmuştu. Bu sefer hem Fransa ve İngiltere arasında mücadelesi sürmekte olan Hindistan'daki sömürge ve ticaret rekabetinin hem de Paris'te mevcut olanakların İngiltere'ye doğrudan bir hücum olanağı vermediğinin kavranmış olmasının sonucuydu. Napolyon'un kendisi gönlünde yeni bir Büyük İskender olarak Orta Doğu'yu fethetmenin romantik hayallerini yaşatmış olabilirdi. Ancak Fransız siyasetinin amaçları çok daha sınırlıydı. Amaç Mısır'ı bir Fransız üssü haline getirerek İngilizlerin doğudaki konumunu dolaylı şekilde zayıflatmaktı. Fransız istilası Osmanlı yönetimini İngiltere ve eski düşmanı Rusya ile birer ittifak yapacak kadar derinden sarsmıştı. Ancak bu tedbirin ömrü tehlikenin kendisi kadar sürmüştü. 1802'deki Amiens Barışı, Babali ile Fransa arasındaki eski sıcak ilişkiyi yeniledi. Avusturya baskısıyla Osmanlıların Napolyon'un imparatorluğunu kabul etmeyişi, 1805'te diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açmıştı. Ancak bir yıl içerisinde Osmanlı İmparatorluğu bir kez daha Fransa'nın müttefiki olmuş ve hem İngiltere hem de Rusya ile bir savaş haline girmiş, bu durum yeni bir Rus istilası getirmişti. Napolyon'un siyasetinin 1807'de Çar ile Tilsit'teki görüşmesi sırasında aniden tersine dönmesi, Osmanlıları tek başına düşmanlarıyla karşı karşıya bırakmıştı. Fransız devriminin ideolojik etkisi. Fransız devriminin yarattığı uluslararası karışıklıkların ve yan etkilerinin Osmanlı İmparatorluğunu hayli etkilemiş olduğu kuşku götürmezse de devrimin Osmanlı toplumu üzerindeki ideolojik etkisinin derecesi pek açık değildir. Terimin kendisi Fransızcadan türetilmiş olabilirse de Nizam-ı Cedid'i başlattığında Sultan 3. Selim Fransız devriminden kesinlikle esinlenmemişti. O, devrimciler tarafından idam edilecek olan 16. Louis'nin mutlak monarşisinin ve Fransızların askeri ve idari becerilerinin hayranıydı. Selim'i askeri reformdan yana karar vermeye zorlayan şey, geleneksel Osmanlı ordusunun Rusya Savaşı'ndaki başarısızlığı olmuştu. Devrimin etkisi ve devrimin düşünceleri, Müslüman Osmanlı yönetici seçkinler sınıfı çevrelerinde sınırlı kalmış gibi görünüyor. Devrimci ideolojinin din dışı karakterinin, ideolojinin fikirlerinin dinle bulaştırılmış olmaları halinden daha kolay bir biçimde Müslüman bir halk tarafından benimsenir olacağına dair hiçbir kanıt yoktur. Devrimin din aleyhtarı niteliği üzerinde yorumlar yapan Osmanlı gözlemciler bunu istisnasız sert şekilde eleştirmişlerdi. Fransızların Mısır'ı işgali, Müslüman toprağının kalbine bir saldırı olarak derin bir sarsıntı yaratmışsa da, Fransız felsefesinin değil, Fransız askeri gücünün farkına varılmasına yol açmıştı. Osmanlı yönetici sınıf üyelerinin Selim yönetiminin yabancıların gündelik işlere karışma fırsatını vermesi nedeniyle Avrupalı düşünceleri keşfedişi, özellikle genç bürokratların geleneksel çözümler yerine akla dayanan çözümler arama eğilimlerini ve bu suretle yeni yasalar hazırlanmasında kesinlikle etkili olmuştu. Özellikle Avrupa'daki elçiliklerde hizmet gören genç Osmanlılar, orada karşılaştıkları bürokrasilerin işlerliğinden derin biçimde etkilenmişlerdi. Osmanlı yüksek mevki sahipleri, geçimleri için geleneksel olarak tayin ihsanlarına, tımar ve ceza gelirlerine bel bağlamışken ve her yıl yeniden bir göreve tayin edilmelerini sağlama almak zorunda kalmışken, Avrupa devletlerinde hizmet görenlerse yönetmeliklerle açık şekilde belirlenmiş görevleri ve yükselme olanaklarıyla memuriyetlerinde güvenlikte olan maaşlı memurlardı. Liberalizm, meşrutiyetçilik ve yurtseverlik gibi daha soyut olan düşüncelerin Osmanlı seçkinler sınıfı üyeleri üzerinde 19. yüzyıl ortalarına kadar bir etkisi olmamıştı. Fransız devriminin düşüncelerinin belirgin bir etkisi olduğu kişiler imparatorluğun Hristiyan cemaatlerinin okuryazar üyeleri olmuştu. İlk etkilenenler belli başlı bütün Avrupa limanlarıyla olan ticari bağlantıları sayesinde Rumlar ve Avusturya'ya olan ihracatları yoluyla Orta Avrupa ile devamlı temasta bulunan Sırplar idi. Fransız devriminin özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganlarından birincisi bu cemaatler arasında rağbet bulacaktı. Ancak özgürlük bu cemaatler için yurttaşlık haklarının değil, ulusal bağımsızlığın teminatı anlamına gelmişti. Ulusçuluk Osmanlı İmparatorluğu'na devrim savaşlarının sonucu olarak girmişti. 1808 yılı bir Sırp ayaklanmasının başlangıcına sahne olmuştu. Ayaklanma, önceleri yerel Müslüman toprak sahiplerinin ve Yeniçerilerin suistimallerine bir itirazdan başka bir şey değildi. Ama özerklik hareketine ve daha sonra da bağımsızlık hareketine dönüşmüştü. Hareketin ilk önderinin Kara Yorgi adındaki zengin bir domuz ihracatçısı olması bir rastlantı değildi. Yunan milliyetçiliğinin doğuşu, Bizans İmparatorluğu'nun yeniden kurulmasını amaçlayan bir gizli topluluk olan Filiki Eterya'nın 1814'te Odessa'da Rum tüccarlar tarafından kuruluşuna kadar götürülebilir. 19. yüzyıl boyunca önce Balkanlarda daha sonra da Asya'daki eyaletlerde milliyetçiliğin gelişmesi Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında en önemli etken olmuştu. Ekonomik değişim. Ekonomik açıdan devrim yıllarında yakın doğudaki esas gelişme Rum tüccar ve deniz nakliyatçılarının konumunun güçlenmesi olmuştu. Devrim savaşları ve Napolyon savaşları Fransız ticaret filosunun Doğu Akdeniz'deki konumuna ciddi şekilde zarar vermiş ve işleri 1700'lerin sonlarında süratle gelişmiş olan Rumlar onların uzun mesafe deniz ticaretindeki önder konumunu devralmıştı. Bununla birlikte Napolyon Avrupa'sının İngilizlerce ablukası ve kıta sistemi diye bilinen Fransızların başlattığı karşı abluka, Orta Avrupa'ya olan ithalat ve ihracatta Osmanlı İmparatorluğu'nun ticari önemini artırmıştı. 3. Selim, önemli Akdeniz ticaret merkezlerinde konsolosluklar kurmak suretiyle Osmanlı tüccarlarının Avrupalılarla olan rekabet koşullarını iyileştirmeye etkin biçimde gayret etti. Bu konsoloslar Osmanlı sultanlarının Avrupalı uluslara bahşetmiş olduğu gibi bir kapitülasyon sistemiyle desteklenmedikleri için batılı meslektaşları kadar elbette etkin roller oynayamamışlardı.